Partinin kısa zamanda geniş kitlelerin desteğini kazanmasında şüphesiz ki çeşitli faktörler rol oynamıştır. Fakat bunların en başta gelenlerinden birinin, aydın çevreler için en başta geleninin, yukarıda sözü geçen ve seçim sloganı haline getirilen kavramlara karşı toplumda derinden derine duyulan özdeyiş olduğunu söylemek hatalı olmaz sanırız. Genel olarak denilebilir ki büyük çoğunluk daha çok hürriyet istediği için Demokrat Parti'yi desteklemiştir. Gerçekten de Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında kamu hürriyetleri alanında o zamana kadar ulaşılmamış bir gelişme kaydedildiği görülür. Özellikle basın hürriyeti, söz hürriyeti, dernek kurma ve toplantı hürriyetleri klasik ölçülere göre tam olarak sağlanmasa bile aşırı ve gereksiz kayıtlamalardan sıyrılarak mutlu bir genişliğe kavuşmuştur. 15 Temmuz 1950'de çıkarılan basın kanunu, getirdiği liberal anlayış bakımından ileri demokratik sistemlerle kıyaslanabilecek bir düzeydeydi. Fakat ne yazık ki bu hürriyetçi akım uzun sürmemiştir. Belki 3 yıl gibi kısa bir süre sonra bir ters akım başlamıştır. İktidar daha başlangıçtan itibaren kısa görüşlü, oportunist bir iktisadi politika ile kitleleri maddi bakımdan yararlandırma ve böylece onların desteğini sağlama yolunu tutmuştu. Ancak hemen söylemek gerekir ki, bu iktisadi politika emekçi kitlelere gerçek refah ve güvenlik sağlayacak sosyal bir karakter taşımaktan uzaktı. Nitekim Demokrat Parti iktidarı toplu sözleşme ve grev hakkı tanımak hususundaki vaatlerini hiçbir zaman gerçekleştirmemiştir. 19. yüzyıl liberalizminden esinlenen bu savruk, plansız ve programsız tutum bir süre sonra kötü sonuçlar vermeye ve ülke ekonomisini dar boğazlara sürüklemeye başlayınca İktidar, hürriyetler rejiminin kendi aleyhine işlemesi endişesi içinde adım adım bu rejimden uzaklaşmaya başlamıştır. Her dikta eğilimine kapılan iktidarın yaptığı gibi, ilk olarak fikir ve eleştiri hürriyetini kısıtlayıcı tedbirler alma yoluna gidilmiştir. 1950'nin demokratik basın kanunu üzerinde yapılan rötuşlar sonunda karakterini tamamen değiştirmiş, kolayca her tarafa çekilebilir kaypak hükümler ve ağır ceza tehditleri altında basını sıkı bir cendere içine almıştır. Diğer tedbirlerinde zincirleme olarak birbirini takip ettiği görülür. Toplanma hürriyeti alabildiğine kısılmış, muhalefet partilerinin meclis içi ve meclis dışı çalışmaları engellenmiş, seçim kanununda değişiklikler yapılarak seçme ve seçilme hakları daraltılmış ve seçimler otokratik rejimlere özgü plebisitör bir nitelik almıştır. Bunlarla da yetinilmeyerek hakimlik teminatı müessesesi fiilen işlemez hale getirilmek suretiyle adalet mekanizması üzerinde de ağır bir baskı kurulmuştur. Böylece Türkiye'de hürriyet bir defa daha onu bayrak yaparak iktidara gelmiş olanların ihanetine uğramaktaydı. Demokrat Parti iktidarı tıpkı vaktiyle İttihat ve Terakki Fırkası'nın yaptığı gibi bu hürriyet kısıtlayıcı tedbirler örgüsünü meclisteki ezici çoğunluğuna dayanarak örmek fırsatını bulmuştur. Parlamentodaki bu ezici çoğunluğun ise seçmen kitlesinin gerçek tercih ölçüsünü yansıtmadığını, geniş bölge ve liste esasına dayanan adi çoğunluk sisteminin doğurduğu adaletsiz bir sonuç olduğunu kaydetmek gerekir. Öte yandan 1924 Anayasası'nın iktidar taşımalarını önleyecek ve frenleyecek bir mekanizma kurmamış olmasının da dikta yoluna sapmayı kolaylaştırmış bulunduğuna şüphe yoktur. Ancak İttihat ve Terakki devriyle Demokrat Parti iktidarının dikta denemesine giriştiği dönem arasında sosyal ve siyasal ortam bakımından önemli bir fark vardı. İkinci geriye dönüş hareketi Atatürk devrimlerinden sonra ortaya çıkıyordu. Oysa artık Atatürk ülküleriyle yoğrulmuş, bu ülkülere yürekten bağlanmış bir yeni kuşak yetişmişti. Toplumun dinamik kesimini oluşturan aydın ve ilerici güçler, iktidarın hürriyet düzeninden sapmaları kadar, belki ondan da fazla, devrim ilkelerinden uzaklaşışını endişeyle izliyordu. Oy kazanma hesapları ile gerici akımların okşanması, Türk toplumunu yüzyıllar boyunca uygarlık yolunda ilerlemekten alıkoyan kara kuvvetin yeniden milli topluluğun kaderinde söz sahibi olması tehlikesini yaratmıştı. İktidar bu tehlikenin büyüklüğünü hesaplayamadığı gibi Atatürkçü cephenin direnme ve savaşma gücünü de hesaplayamamıştır. Demokrasi ve hürriyet yolundan dönüş aynı zamanda devrim yolundan dönüş olduğu içindir ki, karşılaştığı tepkiler de iki kat büyük olmuştur. 27 Mayıs devrimi baskı karşısında direnmenin en belirgin örneklerinden biri sayılabilir. İlerici güçlerin el ele vererek gerçekleştirdikleri bu hareketin hedefleri bellidir. Atatürk ilkelerinin korunması ve demokratik hukuk devletinin yeniden sağlam temeller üzerinde kurulması. Öte yandan bu hareketin taşıdığı anlam ve ortaya koyduğu gerçek de çok önemlidir. Artık Türkiye'de demokrasi idealini benimsemiş, hürriyetin bilincine varmış bir kitle yetişmiştir. Bu kitle demokratik düzenin yaşamasını sağlayacak kadar uyanık ve rengi ne olursa olsun, insan hak ve hürriyetlerini reddeden bir diktatörlük rejiminin kurulmasını, hiç değilse uzun süre ayakta kalmasını önleyecek kadar güçlüdür. 2. 1961 Anayasası'nda kamu hürriyetleri. 27 Mayıs devriminin giriştiği ilk iş yeni bir anayasa yapmak olmuştur. Niçin yeni bir anayasa diye sorulabilir. 1924 Anayasası demokratik değil miydi? Belki bazı değişikliklerle yeniden yürürlüğe konulamaz mıydı? Gerçekten daha önce de belirttiğimiz gibi 1924 Anayasası ruhu, felsefesi ve genel yapısı bakımından demokratikti. Başka vesilelerle birkaç defa açıklamış olduğumuz bir fikri burada tekrarlayarak söyleyelim. Bu anayasa demokratik sistemin işlemesi için pekala yeterli bir hukuki çerçeve oluşturabilirdi. Ancak bir şartla, iktidarı elinde tutan yönetici kadroların demokrasi ve hürriyet prensiplerine içten inanmış ve bağlanmış olmaları şartıyla. Bu temel şartın yokluğu veya noksanlığı halinde 1924 Anayasası yetersiz ve etkisiz kalmaya mahkumdu. Çünkü siyasal iktidarın denetimini sağlayacak ve yetki taşmalarını özellikle yasama organının önleyecek bir fren ve denge mekanizması kurmamıştı. Bu bakımdan kamu hürriyetlerini tamamen güvencesiz bırakıyordu. Nitekim anayasanın bu zayıf noktaları ve gedikleri 1950-1960 arasında iyice belirmiştir. Ve bunun içindir ki daha 27 Mayıs öncesinde hukuki teminat müesseseleri ile Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hakimler Kurulu, 2. Meclis gibi pekleştirilmiş yeni bir anayasa düzenine geçme fikri kamuoyunda genellikle benimsenmiş bulunuyordu. İşte Cumhuriyet'in ikinci anayasası bu genel eğilimi gerçekleştirmek ve kamu hürriyetlerini daha sağlam temeller üzerine oturtmak amacını gütmüştür. Burada sırası gelmişken önemli bir hukuki ve tarihi noktaya işaret etmekte fayda vardır. 1961 Anayasası bazı hukukçuların ileri sürdükleri ve adlandırdıkları gibi bir ikinci cumhuriyet dönemi açmış değildir. Türkiye'de cumhuriyet bir defa kurulmuştur ve süreklidir. O da Atatürk'ün kurduğu cumhuriyettir. 27 Mayıs devrimi yeniden cumhuriyet ilan etmemiştir. Zaten rejimde herhangi bir kesinti olmuş ve araya başka bir rejim girmiş de değildir. 1924 Anayasası'nın birinci maddesi 12 Haziran 1960 tarihli geçici anayasa ile yürürlükte kalmıştır. Bu bakımdan 1961 Anayasası'nı yapanlar cumhuriyet rejimini numaralandırmaktan haklı olarak kaçınmışlar ve görevlerinin yeni bir cumhuriyet kurmak değil, fakat sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci anayasasını yapmak olduğunu ısrarla belirtmişlerdir. 1961 Anayasası'nın sistemi, genel yapısı ve getirdiği yeni müesseseler üzerinde durmak konumuzun çerçevesi dışında kalır. Biz burada yalnız anayasanın kamu hürriyetleri konusundaki belirgin niteliklerini ve taşıdığı başlıca özellikleri topluca belirteceğiz. Bu arada kitabın genel planı içinde ileride ayrı bahisler halinde ele alarak incelediğimiz meselelerle ilgili hususlarda da tekrardan kaçınmak için o bahislere gönderme yapmakla yetineceğiz. Anayasanın temel haklar ve hürriyetler alanındaki başlıca özelliklerini şöylece sıralayabiliriz. A. Sistematik bakımdan hürriyetler geniş ve etraflı bir şekilde düzenlenmiştir. Yeni anayasanın ilk bakışta göze çarpan karakteristik yönlerinden birisi temel haklar ve ödevler başlığını taşıyan hürriyetler kısmının uzunluğudur. Modern anayasalarla karşılaştırıldığında bu kısmın uzunluk bakımından en başta gelenler arasında yer aldığı görülür. Acaba niçin bu derece uzun ve etraflı bir düzenleme yoluna gidilmiştir? Hürriyetlerin sadece genel prensipler halinde anayasada belirtilmesi ve düzenlemenin kanunlara bırakılması anayasa tekniğine daha uygun ve aynı zamanda daha pratik bir yol olmaz mıydı? Bu soru bir eleştiri konusu olarak ortaya atılmıştır. Bunun cevabını anayasanın genel karakteri ve yapısı bakımından bir tepki, reaksiyon anayasası oluşunda aramak gerekir. Kurucular yeni devlet düzeninin temellerini atarken hep geçmiş tecrübelerden alınan dersleri göz önünde bulundurmuşlar ve hep eski kötülüklerin, saptamaların, aşırı davranışların tekrarını önleyici tedbirler aramışlardır. Bu bakımdan denilebilir ki yeni anayasanın hemen hemen her hükmünün, her maddesinin bir geçmişi, bir yaşanmış hikayesi vardır. Özellikle temel haklar bölümünün düzenlenişinde bu kaygının ön planda geldiği söylenebilir. 1924 Anayasası sisteminin temel hak ve hürriyetlerin genel formüllerle belirtilerek düzenlemede yasama organına geniş takdir yetkisi tanıyan sistemin pratikte hürriyetlerin ortadan kalkmasına varacak derecede alabildiğine kısıtlamalara imkan vermiş olması kurucular üzerinde uyarıcı bir etki yapmış ve onları bir kere daha eski sistemi denemekten kaçınmaya yöneltmiştir. Bu nedenledir ki 1961 Anayasası hürriyetleri kısaca ve genel prensipler halinde saymakla yetinmeyerek sınırlamanın ölçüsünü belirten etraflı hükümler koymak yoluna gitmiştir. Başka bir deyişle anayasa kanun koyucunun hürriyetlerin düzenlenmesindeki takdir yetkisini daraltmakta ve onun aşamayacağı bazı kayıtlar getirmektedir. Bu konuda İtalya ve özellikle Federal Almanya, Bonn anayasalarının sistemlerini benimseyen anayasamız, bazı kriterler ve nirengi noktaları koymak suretiyle yasama organının ancak belli ölçülerde ve belli gayelere bağlı kalarak hürriyetleri sınırlayabilmesini sağlamak istemiştir. Ayrıca hangi sebep ve bahane ile olursa olsun hürriyetin cevherini zedeleyecek aşırı sınırlamayı önlemek amacıyla Bonn Anayasası'ndan esinlenerek formüle edilen bir hükümle kanunun kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamayacağı M11-2 belirtilmiştir. Kanun koyucunun yetkisini kayıtlama hedefini güden bu kriterlerin değeri ve sağladıkları garanti ölçüsünü ileride hürriyetlerin sınırlanması bahsinde göreceğiz. Burada sadece temel haklar bölümünün karakteristik yönlerinden birini belirtmek istedik. Bu arada ayrıca şu noktaya da işaret etmek gerekir ki, anayasa düzenleme konusunda yalnız kanun koyucuya direktif vermekle kalmamış, fakat çok önemli gördüğü bazı hususlarda bu işi geniş ölçüde doğrudan doğruya kendisi yapmıştır. Basın hürriyetiyle ilgili hükümlerde bunun açık bir örneği görülür. Eski anayasadaki basının kanunu dairesinde serbest olduğunu bildiren kısacık hükmün hiçbir güvence getirmediğini ve bu temel hürriyetin çeşitli yollardan ağır bir şekilde zedelenmesini önleyemediğini göz önünde tutan yeni anayasa kurucuları, gazete çıkarılması, yayın yasağı, gazete toplatılması ve kapatılması, cevap ve düzeltme hakkı gibi hususlarla ilgili şartları ve sınırları açıkça gösteren etraflı hükümler koymak suretiyle basın hürriyetinin ana çerçevesini bizzat çizmişlerdir. Bu hükümler M22-27 1961 Anayasası'nın eski rejime karşı bir tepki mahsulü olma yönünü belki en iyi veren, belirli bir şekilde gösteren örneklerdir. B. Felsefi açıdan hürriyet anlayışı gerçekçi bir temele dayanır. Hürriyetlerin dayandığı felsefi temel eskiden olduğu gibi bugün de geniş doktrin tartışmalarına yol açmaktadır. Tabii hukuk düşüncesine bağlı olanlar bu temeli mutlaka tabii hukuka dayandırmakta ısrar ederlerken, daha çağdaş bir görüşün temsilcileri bunun sadece bir siyasal inanç meselesi olduğu tezini savunurlar. 18. yüzyıl felsefesinin derin izlerini taşıyan 1924 Anayasası, hürriyetlerin tabii hukuka dayandığını ifade etmekteydi. 1961 Anayasası'nda ise böyle bir ifade yoktur. Gerekçede de belirtildiği gibi doktrin münakaşalarına yer bırakmamak için bu konuda cephe almaktan kaçınılmış ve bunda herhalde isabetli hareket edilmiştir. Bununla beraber anayasada M10-1, herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu hükme bağlanmakla, bunların gene gerekçede işaret edildiği gibi siyasi iktidarın arzu ve takdirine göre yok edilemeyecek haklardan olduğu da kesin surette belirtilmiştir. Anayasanın genel hükümler bölümünün başında yer alan bu klasik liberal formülün hemen arkasından aynı maddenin ikinci fıkrasında şu hükme yer verildiğini görüyoruz. Devlet kişinin temel hak ve hürriyetlerini fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasi iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır. İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar. Burada dile getirilen anlayış, devlete hürriyet ortamını yaratma bakımından yapıcı bir rol tanıyan, ona kişiyi hür kılma ödevini yükleyen anlayıştır. İnsanın kişiliğine bağlı haklara sahip olduğunu açıklamanın ötesinde, bu hakların pratik alanda kullanılabilmesi için gerekli şartları ve imkanları sağlamak, karşılaşılan engelleri ortadan kaldırmak devletin temel görevi sayılmıştır. Böylece 1961 Anayasası, hürriyetlerin kaynağı ve dayanağı konusunda olduğu gibi, onlara toplum hayatında geçerlik kazandırma konusunda da romantik ve metafizik görüşlerden uzaklaşarak gerçekçi ve çağdaş bir yaklaşımı benimsemiş bulunmaktadır. C. Sosyal ve ekonomik hakların tanınmasıyla çağdaş hürriyet anlayışı benimsenmiştir. Batı dünyasında 18. yüzyıldan bu yana hürriyet anlayışında yer alan köklü değişmeleri ve soyut hürriyet kavramından sosyal muhtevalı somut hürriyet kavramına geçişi bütün aşamalarıyla daha önce görmüş bulunuyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan ve hele İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uygar devletlerin genel olarak bir gerçeği kabul ettiklerini belirtmiştik. İnsanları toplum içinde hürliğe ve bağımsızlığa kavuşturabilmek için onlara sadece klasik hürriyetler, negatif statü hakları tanımak yeterli değildir. Her gün bir yaşama savaşı veren, sabah akşam yoksullukla boğuşan ve yarınına güveni olmayan insanlar için klasik hakların hiçbir anlamı olamaz. Büyük kitleleri gerçek hürriyete kavuşturabilmenin birinci şartı, onlara yoksulluktan kurtulma hürriyetini tanımaktır. Bunun için de klasik hürriyetler yanında kişileri sosyal ve ekonomik haklarla donatmak, öte yandan devleti yoksulluğu ortadan kaldıracak tedbirleri almak ve herkese insanca yaşama şartlarını sağlamakla görevli kılmak gerekmektedir. 1961 Anayasası'nın getirdiği en önemli yeniliklerden biri, hiç şüphe yok ki bu çağdaş hürriyet anlayışıdır. Yalnız 1789 modeli bir haklar listesine yer vermiş olan eski anayasa ile aralarında belki en esaslı fark da bu noktada görülür. Anayasanın sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler başlığını taşıyan 3. bölümünde yer alan hükümler M35-53. Türk kamu hukukunda yeni ufuklar açan devrimci bir görüş ve düşünüşün ifadesini taşımaktadır. Bu bölümde mülkiyet hakkı 18. yüzyıl liberalizminin kişiliğe bağlı, kutsal ve dokunulmaz niteliğinden sıyrılarak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilecek ve hiçbir zaman toplum yararına aykırı olarak kullanılmayacak sosyal fonksiyonu olan bir hak niteliğine kavuşmuştur. Ayrıca toprak mülkiyeti ile ilgili olarak özel hükümler konmuş, devletin topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan çiftçiyi topraklandırmak için gerekli tedbirleri alması, değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre kanunla toprağın genişliğini gösterebilmesi ve bu maksatlarla yapılacak kamulaştırmaların bedelinin 10 yılı aşmayan taksitlere bağlanabilmesi öngörülmüştür. Öte yandan kamu yararının getirdiği hallerde kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerde 10 yıllık eşit taksitlere bağlanarak devletleştirilebilecektir. Gene bu bölümde iktisaden zayıf durumda olan vatandaşların korunması ile ilgili hükümlere geniş yer verilmiştir. Devlet çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için gerekli tedbirlerle çalışanları koruyacaktır. Dinlenme hakkı, ücretli tatil hakkı, sendika hürriyeti, toplu sözleşme ve grev hakları anayasa teminatına bağlanmaktadır. Herkesin sosyal güvenliğe kavuşmasını sağlamak için devlet sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kuracak ve kurduracaktır. Ayrıca halkın sağlık, tıbbi bakım, öğrenim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak da devlete bir ödev olarak yüklenmiştir. Modern anlamda sosyal devlet kavramını gerçekleştirmek amacıyla anayasaya konmuş olan bu hükümlerden bir kısmının Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki tartışmalar sırasında bazı çevrelerce yadırgandığını, hatta endişeyle karşılandığını burada kaydetmek gerekir. Dünya ölçüsündeki gelişmelere tamamen yabancı kalmış olan ya da düpedüz statükoyu koruma çabası içinde bulunan bu çevrelerde özellikle sosyal kelimesine karşı alerji derecesine varan bir kuşku beslendiği görülmüştür. Bu yersiz kuşkuyu yenebilmek için Anayasa Komisyonu sosyal hak ve sosyal adalet terimlerinin mutlaka sosyalizm anlamına gelmediğini, bu kavramların zamanımızda herhangi bir iktisadi doktrinle ilgisi olmadığını ve sadece bütün vatandaşlara huzur ve güvenlik içinde insanca yaşamayı sağlamak hedefini güden refah devleti idealinin kaçınılmaz bir gereği olduğunu anlatmak hususunda ısrarlı çaba harcamak zorunda kalmıştır. Gerçekten de anayasanın bütün çağdaş demokrasilerde olduğu gibi benimsediği ideal budur. Ancak şurası da şüphe götürmez bir noktadır ki refah devleti veya sosyal devlet bu kelimelerin sadece anayasaya yazılı vermesiyle gerçekleşebilen bir kavram değildir. Böyle olsaydı mesele son derece basit olurdu. Sanayileşmiş ve kalkınma sorunlarını çoktan çözmüş olan ülkelerde durum büyük bir güçlük arz etmez. Fakat Türkiye gibi az gelişmiş, henüz kalkınmamış ülkelerde karşılaşılan problem çok çetindir. Bu toplumlarda sosyal güvenlik ve sosyal adalet konularını birinci plana alarak bütün dikkati bunlar üzerinde toplamak, iktisatçıların açıkça belirttikleri gibi fakirlik ve yoksulluğun paylaşılmasından başka bir sonuç yaratmayacaktır. Asıl mesele yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek, milli geliri arttırmak suretiyle ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmektir. Bu şüphesiz ki sosyal adalet ilkesinin ihmal edilmesi veya safsaklanması anlamına gelmez. Ancak bu ülkenin kalkınma problemi içinde ona bağlı olarak ele alınması ve kalkınmayı aksatmayacak bir ölçüde düzenlenmesi gerekir. Şu halde az gelişmiş toplumlarda sosyalliği sağlamak uğruna devlete ekonomik gücünün çok üstünde, altından kalkamayacağı ödevler ve yükümler yüklemek gerçekçi bir yol değildir. 1961 anayasasını yapanlar bu katı gerçeği gözden uzak tutmamışlardır.